Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu radyomuzun ev sahiplerinden. Bugün misafir olarak bulunuyorlar ama uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Beyefendi. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Malum radyomuzu yakından dinleyenlerimiz bilir. Süleyman Rakıp Yazıcılar Bey'le birlikte yaptığınız bir insan bu programı vardı. Evet. Ondan yetinmedik, tadına doyamadık Mehmet Hocam. Şimdi biraz da biz misafir etmek istiyoruz sizi inşallah.
Sağ olun, var olun.
Şimdi Mehmet Hocam, biz 2 yılı geçmiş yaptığımız programlar, 100 küsur programımız var ama böyle içlerine bazıları belli cümleler hiç unutulmuyor, akılda kalıyor Mehmet Hocam. Söz gelimiz işte kıymetli ürolog arkadaşlarımıza böbrek taşı programı da yaptık. Tamam, oradan da bir şeyler kaldı aklımızda ama böyle herkesin hayatına yansıyacak şeyler gerekiyor. Bizim sizde bir önceki programda yaptığımız bir programımız vardı. Psikolojik dayanıklılık diye şöyle bir cümleyle girmiştik. Kardeşim, memlekette yaklaşık 10 yıl öncesiyle şimdisi kıyaslandığında 2 milyona 13 bin yondu sanıyorum, evet, psikiyatriste, evet, başvuru oranı.
Evet.
Bu kadar psikiyatriste başvuru oranı niye arttı? Kıtlık yok, göç yok, felaket yok. Evet. Çok şükür deprem olmadı, savaş olmadı demiştik. Sonra demiştiniz ki evet, burada birkaç faktör var. Evet, bunlar yok ama çevresel faktörler kötü. Stresimiz var, trafiğimiz var, internetimiz var, radyasyonumuz var, hayat pahalılığımız var, şu var, şu var, şu var. Ama daha önemlisi defansımızda düşme oldu,
evet,
demiştiniz.
Evet.
Savunmamızı sağlayan mekanizmalarda düşme oldu demiştiniz. Biz o zaman konu başlıkları halinde bunu geçmiştik ama dinleyenlerimiz de bu konunun hani tadına doyamamış diyeyim ama muhtemelen suyu içtik kanamadık mevzu olmuş. Yani bunu ne kadar uzatırız o kadar iş görecek bir bilgi bu. Şimdi sorumuz şu Mehmet Hocam. Geçen seferki cümleyle başlıyoruz. İnsanların psikiyatrist ihtiyaçları arttı. İnsanların psikiyatrik ilaç kullanımları arttı. İnsanların psikolojik ve psikiyatrik sıkıntıları arttı. Evet, bir kısmı belki moda gereği oldu. Bir kısmı laf olsun diye oldu. Bir kısmı ulaşım imkanlarının artması nedeniyle oldu ama ihtiyacın arttığı da gözde görülüyor.
Evet.
Şimdi dış sebepleri engellememiz maalesef çok mümkün olmuyor. Cep telefonunun radyasyonu da insanların psikolojisini bozuyor. İstihdam problemleri de bozuyor. İşte dünyadaki sıkıntılar da bozuyor ama biz kişisel dayanıklılığımızı nasıl arttırırız diye başlasak sizle. Buyurunuz.
Tabii çok güzel bir yaklaşım olur. Çünkü çok güzel bir dua var. Benim çok hoşuma gider. Diyor ki Allah'ım yükümü azalt diye dua etmeyin. Gücümü artır diye dua edin diyor.
Yani, cidden çok iyiymiş.
Evet, şimdi yükümü azalt bir duadır, tamam, ama onun yerine insan gücümü artır diye dua etse
yük ne kadar,
yük ne kadar ağır olsa olsun ben onu Allah'ın izniyle hafif olarak kaldırırım. Dolayısıyla şu anda hakikaten zor bir dönemden geçiyor insanlar, insanlık. Yani sadece Türkiye'deki değil, bütün dünyadaki insanlık zor bir dönemden geçiyor. Ve bu zor dönemden geçerken bazı şeyleri değiştirmeye gücümüz yetmiyor. O yüzden onlardan şikayet edip bunlara karşı aciz kalmak bir yol. Ama hiçbir yere gitmeyen bir yol. Ama öte, evet, taraftan baktığımızda gücümü arttır noktasına gelirsek Allah'ım diye niyaz edebilirsek ve gücümüzün artması için üzerimize düşen her şeyi yapabilirsek o zaman bayağı mesafe kat etmemiz mümkün olur. Ama burada belki en başta bir noktanın üzerinde durmak lazım. Gücümüzü azaltan şeyler neler?
Evet. Hayatı. Keferin bir tarafı bozulacak illa.
Tabii. Yani ilk başta bir şeyler kazanmadan kaybettiklerimizi telafi etme ne olabilir? Yani şöyle düşünelim. Biz diyoruz ki bir sürahiye su dolduralım ki bir yandan sürahi dolsun. Sürahi doldukça daha iyi duracak, sağlam duracak. Ama öte taraftan sürahi delik. O deliği kapatalım önce, ondan sonra sürahi doldurma gayretine girelim.
Peki sürahide delik nasıl açılır? Birden fazla delik olur mu? Deliklerin çapını belirleyen faktörler nelerdir? Buyurun.
Çok çok güzel sorular oldu bunlar. Sürahide birden fazla delik olur. Birden bu delikler içerisinde büyüğü küçüğü olur. Ama benim gördüğüm, danışanlarımızda da gördüğümüz en fazla sıkıntılardan bir tanesi bu deliklerin en büyüğü hayal kırıklığı genelde. Yani insanların kendileriyle alakalı, hayatla alakalı, diğer insanlarla alakalı beklentilerini sağlıklı oluşturamamaları.
Beklentiyi yüksek tutuyoruz yani hocam.
Beklentiyi yüksekten de geçiyor, gerçek dışı tutuyoruz.
Hayal peşindeyiz.
Tabii yani. Yani gerçek olmayacak kadar güzel diyorlar ya, gerçek olmayacak kadar güzel şeyler istiyoruz. Ama bu güzel midir değil midir o başka bir şey.
Fena mı hocam, en azından hayallerimize mutlu olsak yani. Üst sınırımız üst yukarılarda olsaydı.
Düştüğümüzde ciddi yaralar almasak problem yok. Hep yukarıda kalabilsek sıkıntı yok da düştük mü fena düşüyoruz. Hayal kırıklığı, hayallerimiz gerçekleşmediği zaman, beklentilerimiz gerçekleşmediği zaman gerçekleşebileceğine o kadar inanmışız ki çok ciddi yaralar alıyoruz. Ve bu yaralar sanki bizden kaynaklanmıyor, karşı taraftan kaynaklanıyor diye bu sefer karşı tarafa kızmaya başlıyoruz. Yani benim insanlarla alakalı beklentilerim varsa, gerçek dışı beklentilerim, onu karşılamayan insanlara düşman oluyorum. Hayatla alakalı gerçek dışı beklentilerim varsa hayata düşman oluyorum. Kendimle alakalı gerçek dışı beklentilerim varsa kendime düşman oluyorum. Kendime zarar vermek ya da kendime uzaklaşmaya başlıyorum.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerif var ya Mehmet Hocam, böyle akılsız adam rüzgarla kavga eder diye. Hı hı. İşte rüzgarla kavga etmeye aynen başlıyoruz öyle. Niye estin diye.
Evet evet.
Yağmurluğunu giy.
Yani.
Yağmur gelecekse arkasından.
Evet, dolayısıyla ilk elde evvel emir yapmamız gereken şey hayatla alakalı beklentilerimiz neler, insanlarla alakalı beklentilerimiz neler, kendimizle alakalı beklentilerimiz neler. Böyle bir konum almazsak ciddi anlamda hayata sağlam basamamamız ve çabuk savrulmamız olası. Ama bir konum alırsak, yahu ben kimim, benim kendimle alakalı beklentilerim ne olacak, ben bu dünyada ne işe yararım? Ne konuda elimden bir şeyler gelir, ne konuda gelmez. Gelemeyecek konularla alakalı yapabileceğim bir şey var mı? Var. Yap. Yapabileceğim bir şey yok mu? Yok. Hiç kavga etmeme gerek yok. Hiç kendime yüklenmeme gerek
unut
yok.
Unut ve kabullen.
Unut ve kabullen. Kabullen, unutma da. Yani insan mükemmel olacak diye bir şey yok. Kabullen, ben böyle bir insanım de. Ve bundan dolayı da insan kendine düşman olmasın. Burada yaptığımız çok önemli bir hata var. O da şu. Güzel bir söz var. Diyor ki kıyas cehennemdir diyor. Kendi kendimize cehennemi yaşatmak istiyorsak yapacağımız en önemli şey başka insanlarla kendimizi kıyaslamamız. Biz başka insanlarla kendimizi kıyaslıyoruz. Kimsenin derdini bilmiyoruz, tasasını bilmiyoruz, imtihanını bilmiyoruz. Dışarıdan gördüğümüz haliyle ne kadar zengin, ne kadar iyi, ne kadar mutlu, ne kadar varlıklı, ne kadar sosyal, ne kadar zeki, ne kadar bakımlı, ne kadar imkanlı vesaire artık getirebildiğiniz gidiyor. Kadar getirin. Kıyas yapıp hep kendimizden üst tarafa koyuyoruz. Ama hani çok güzel bir söz var ya, diyor ki el aleme şen görünür dört köşem, bilen bilir kırık yerim neremdir diyor. Herkesin bir kırık yeri var.
Var.
Bilmemize de gerek yok. Dolayısıyla bilmesek de bilmek zorunda değiliz. Kendimizi kimseyle kıyaslamayalım. Veya bildiğimiz zaman da içimiz rahat etmesin. Oh be, ben bunu kendime kıyaslıyordum ama bununla ne dertleri varmış falan gibi
evet, tabii,
bir anlayışa girmeyelim. Olmadı. Çünkü insanlar birbirlerini teselli ederken böyle teselli ediyorlar. Ya diyorlar, bak sen ona özeniyorsun ama onun neleri var falan diyorlar. O da oh be çok şükür ben böyle değilim falan diyor. Bu da sıkıntı bir şey. Bu da doğru bir şey değil. Doğru olan ne? İnsanın kendini kimseyle kıyaslamaması. Ben kendi şartları içinde, Allah Teala'nın verdiği imkanlar, Allah Teala'nın sağladığı şartlar içerisinde bir hayat, bir ömür yaşamakla mükellefim. Bu hayatı en güzel şekilde nasıl yaşarım?
Ama hocam sözünüzü kestim, şöyle.
Buyurun.
O zaman da kendimize biraz tembellik payı bırakır mıyız? Yani hani hırs bize makbul bir şey değildir ama hırs adamı çalışmada sevk eden bir motivasyondur aslında. Hı hı. Böyle olunca Allah bana bu kadar nasip etti. Bir lokma bir ırkaya da dönmeyelim değil mi?
Şimdi bu kadar nasip etti, ben bununla ne yapabilirim? Bir de burada dürüst bakmak çok önemli. Yani insan kendini kandırabilir ama Allah'ı kandıramaz. Hatta kendini bile kandıramaz. Başkasını kandırır ama.
İçine sinmez.
Tabii yani insan yatağa yattığında, kendiyle kaldığında kendine bir hesap verecek. Vermesi lazım. Vermiyorsa sıkıntı, hemen uyuyorsa sıkıntı. Bir uyumasın, kendine bir hesap versin. Ve bu hesabı verirken hakikaten yapamayacak durumdaydı da mı yapmadı? Yoksa kendini tembelliğe mi alıştırdı? O hesabı verecek.
Kendini kandıramaz
tabii,
olsa diyorsunuz.
İç huzur, iç huzur büyük oranda insanın kendi kendisini kandırmaması, kendi kendisine dürüst olmasıyla alakalı. Bir de tabii çok önemli bir nokta var, o da şu. Hırs demiyoruz ama hırs lazım değil bize ama yarış lazım, yarış heyecanı lazım. Dünyada bir iyilik yarışı esasında. Allah Teala Mülk Suresi'nin 2. ayetinde buyuruyor ya, Allah ölümü ve hayatı kim daha güzel işler yapacak görmek için yarattı buyuruyor. Yani kim daha çok iyilik yapacak, kim iman edecek, kim iman etmeyecek değil. İman edenler içerisinde kim daha çok iyilik yapacak, kim daha çok güzel bir şeyler yapacak. Dolayısıyla hayat bir iyilik yarışıdır. Ben kendi imkanlarım içerisinde ne kadar iyilik biriktirebilirim, onun derdine düşmem lazım. Ve bunu kimseye bakmadan, kimseyle kıyaslamadan, kimseyle kendimi bir tutmadan yapmam lazım. Çünkü herkesin imtihana çekileceği yer farklı, herkesin şartları farklı. O yüzden ilk elde kendimizden çok fazla şeyler beklemeden veya daha doğrusu gerçekçi şeyler beklemeden olaya girmemiz lazım. Çünkü bir süre sonra maddi anlamda bir noktaya gitseniz çok şeyler beklediğiniz zaman harama bulaşmak söz konusu oluyor.
Tabii.
Manevi anlamda çok fazla şeyler beklediğiniz zaman kibre, ucuba bulaşmak söz konusu oluyor. Dolayısıyla ben kendi şartlarım içerisinde imkanlarımı nasıl götürebilirsem götüreceğim ve mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar iyilik yapacağım. Ama burada mükemmel olmaya çalışmak gibi bir şey var. Bu NLP'ciler falan filan da bunu çok kullanırlar maalesef ve Çok inançlı insan da inanır buna. Mükemmel olmam lazım, harikulade olmam lazım falan. Yok, hiçbirimiz mükemmel olmayacağız. Hepimizin eksiği, hatası, kusuru var. Düzeltebildiğimizi düzelteceğiz, düzeltemediğimizi kabul edeceğiz. Bu anlamda baktığımızda insanlar hep birbirlerine bakıp kendilerini kıyas ettiği için... Mesela bakıyorum özellikle hanımefendilerde şöyle bir şey var. Diyor ki çalışıyor diyor, çocuklarla da ilgileniyor diyor. Çok da bakımlı aynı zamanda diyor. Maddi durumları da çok iyi diyor. Ben niye bunlardan hepsine birden sahip değilim diyor. Ben niye toparlayamıyorum diyor. Halbuki hanımefendinin biraz daha yakından tanısa başka başka sıkıntıları da olabilir. Veya olmayabilir. Hiç önemli değil. Ben kendime bakacağım. Şimdi modern dünya herkesin üzerine inanılmaz yükler yüklüyor. Bilgi anlamında çok iyi bilgi sahibi olacaksınız. Haber anlamında, malumat, teferruat anlamında onları da bileceksiniz. Her şeyden haberiniz olacak. Çevreniz çok geniş olacak. Çevrenize devamlı irtibat içerisinde olacaksınız. Hep güler yüzlü olacaksınız. Enerji taşacaksınız.
Pozitif enerji saçıyor. Pozitif enerji saçacaksınız.
Tabii tabii tabii. Hiç karamsar değil vesaire denecek. Hep gülümsüyor denecek. Maddi durumunuz çok iyi olacak. Çok sabırlı, anlayışlı olacaksınız. İşinizi çok iyi yapacaksınız. Ya böyle bir insan yok. Yani bu kadar mükemmel özelliği her zaman aynı anda aynı şekilde götüren bir insan yok. Bu kadar mükemmel olmamıza da gerek yok. Biz makine değiliz. Eksiklerimiz olabilir, kusurlarımız olabilir. Diyor ya büyükler, kişi noksanını bilmez, bilmek gibi irfan olmaz diye. Mesela noksanımız varsa düzeltmeye çalışalım, onu bilelim. Bilerek, isteyerek kimseye zarar vermeyelim, kimseye incitmeyelim. Ama her şeyimiz mükemmel olacak. Elbisemiz mükemmel olacak, işimiz mükemmel olacak, kazancımız mükemmel olacak. Öyle bir şey yok. İnsan bu şekilde bir beklenti geliştirdiği zaman geri kaldığını hissediyor. Ve birbirini kötü etkilemeye başlıyor. Mesela bir tane danışan üst düzey bir bürokrat demişti ki hiç unutmam. Çok kalbime dokunmuş doğrusu. Hocam dedi, hanım beni küçük görüyor. Ve beni ciddi eleştiriyor her seferinde. Diyor ki sebep? Bak Ahmet
sebep bu.
Şöyle daire aldı. Mehmet böyle tatile gitti. Ali Ayşe'yi şuraya götürdü. Şöyle araba aldı.
Bunlar Türk filmlerinde kalmamış mıydı?
Yok hayır, hayır, daha fazla, artık daha fazla var. Ve diyor ki beyefendi, ya diyor adam haram yiyor diyor. Rüşvet alıyor diyor, biliyorum diyor. Kadın diyormuş ki gemisini yürüten kaptan, bana bahane üretme. Yani öyle bir noktaya gelmiş ki hırs ilerleyince gözü o kadar karartıyor ki gemisini yürüten kaptan ne yaparsan yap ben o arabayı istiyorum oluyor. Ben o taatle gitmek istiyorum oluyor. Ben o daireyi istiyorum oluyor. Bunlar çok ciddi sıkıntılar. Bunlar insanın maddi varlığını belki artırabilecek hırslar, özellikler ama manevi anlamda uzun vadede özellikle insanı göçertecek, ruhen bitirecek ve mutsuzluğa direkt sebep olacak meseleler. O yüzden insanın en temelde kendiyle alakalı gerçek dışı olması, kısa zamanda en azından olması mümkün olmayacak beklentileri hırsla, İştiyakla istememesi ve bu anlamda kendine yüklenmemesi lazım. Öbür türlü ciddi hayal kırıklıkları oluyor ve hayal kırıklıkları psikolojik problemlerin en önemli sebeplerinden bir tanesi haline geliyor. Birinci meselemiz hayal kırıklıklarıyla alakalı.
Hayal kırıklığı yaşamamak için beklentilerimizi kendimizle edeceğiz.
Üç şeyle alakalı hayal kırıklığı yaşamamak için, çünkü genelde üç şeyle alakalı hayal kırıklığı yaşanıyor. Beklentilerimizi sağlıklı hale getireceğiz. Bunlardan birincisi kendimizle ilgili beklentilerimizi sağlıklı hale getireceğiz. İkincisi insanlarla alakalı, özellikle yakın ilişkide olduğumuz insanlarla alakalı beklentilerimizi sağlıklı hale getireceğiz. Yani devamlı gece gündüz romantik bir koca, her dediğimi anlayışla karşılayan bir kayınvalide, bana çok saygı duyan, her bir dediğimi iki etmeyen, bana hiç karışmayan bir kayınpeder, beni ne halde olursam olayım destekleyen bir iş ortamı, yanlış yapsam da bana bağırmayan, çağırmayan bir iş ortamı. Ama ben herhangi bir yanlış gördüğümde
cennette ne isteyeceğim Mehmet
bağırayım,
hocam,
çağırayım vesaire.
Bu arkadaşa.
Bunlar dile gelmiyor ama hakikaten bunlar bekleniyor.
Gözlerden anlıyoruz diyorsunuz.
Gözler veya hayal kırıklıklarından anlıyoruz. Diyor ki eşime ben kırıldım diyor. Niye? Ne zamandır çiçek getirmiyor diyor. Bir sembolik bir şey. Ya da ne zamandır şöyle yapmıyor diyor. Ne zamandır dediği de öyle çok olağanüstü bir zaman olmamış.
Üç hafta
olmuş, bir ay olmuş. Hadi 5 ay olsun, hadi 5 sene olsun. Ama o kadar küçük şeyleri, davranışları kimlik meselesi haline getiriyor ki insanlar beklentiden dolayı. Eşinin yapmadığı küçücük bir davranış kendisiyle alakalı olağanüstü, olumsuz değerlendirdiği bir sürece doğru gidiyor.
Ona bir mana yükleniyor önce.
Tabii mesela bir yine terapi seansında en büyük problem ailede şu. Eşim gardırobun kapağını kapatmıyor. Adam da diyor ki ya dünyada bu kadar dert var. Gardırobun kapağını kapatmamak diye evlilik kilitlenir mi?
Ama içi tozlanıyor elbiselerimi olur hocam.
Ondan sonra hanımefendi ama bunu kendisine değer verilmediği şeklinde okuyor. Ha, doğrudur yani beyefendi bir zahmet kapıyı kapağı kapatsın yani. Bir zahmet o da toparlasın kendini ama burada temel sıkıntı şu. Nasıl okuduğumuz meselesi. Eşimin gardırobunun kapağını kapatmaması, bana çiçek getirmemesi, devamlı bana sürpriz yapmaması, devamlı romantik sözler söylememesi, devamlı elinde çiçekle gezmemesi beni değersiz yapmaz. Bizim huzurumuz yerindeyse, birbirimizi seviyorsak, güzel anlaşıyorsak, birbirimizin ihtiyaçlarına karşı duyarlıysak iyi bir evlilik götürüyoruz biz esasında. İlla her an havalara uçacağız diye bir şey yok. Ama işte insanların beslenme kaynakları doğru şeyler olmadığı için yanlış şeylerden beslendikleri için beklentiler de yanlış gelişmeye
başlıyor. Ama işin doğasında bu var ya Mehmet abi, yani bir vadi dolusu altını olan. İkinci vadiyi tabii, istiyor. Tabii. Haftanın üç günü çiçek getirirsen öbür dört günü de istenir.
Tabii burada işte belki çok önemli bir şey var. Ne güzel söylediniz. Aklıma geldi ne yapabileceğimizle alakalı bir mesele. Etrafımızda kulaklarımızı açacağımız büyüklerin olması çok önemli. O da büyük sıkıntı haline geldi. Mesela bize insanlar geliyorlar. Birey olarak geliyorlar, aile olarak geliyorlar. Ve bir noktada tıkanmak zorundayız. Niçin tıkanmak zorundayız? Çünkü kişi gelmiş ve başkasının zoruyla gelmiş, kendini kapatmış, hiçbir şey duymak istemiyor. Ya da birisinden bahsediyorlar. Olsun,
gelmiş olmak için geldi.
Bir defa gelmiş olmak için geliyor. Susun tamam artık deyip
psikoloğa
gelecek.
Da gittik.
Psikoloğa da gittik. O da bir şey yapamadı olacak. O yüzden bir defa geliyor. Ya da onu da yapmıyor. Akrabaları, eşi, dostu geliyor. Diyorlar ki böyle büyük bir problemimiz var. Bu insanı ne yapacağız? Biz soruyoruz. Bu insanın çevresine saygı duyduğu, ilişkide olduğu, sözüne itibar ettiği bir büyük var mı? Yok. Yok. Yani insanlar anne babalarının sözlerine itibar etmiyorlar artık. Anne babalarını ölçü olarak görmüyor. Annem babam doğruyu bilir diye sıkıştığında, bunaldığında, daraldığında ona gidip ondan nasihat almıyor, ondan destek almıyor, ondan fikir almıyor. Almaya çalıştığında da anne babalar maalesef yıkıcı bir şekilde fikir veriyorlar. Özellikle evliliklerle alakalı. Veya başka bir çevrede teyzedir, amcadır, dayıdır, haladır, komşudur, daha büyük bir insandır vesaire yok. Bu anlamda baktığımızda beslenme kaynağı sadece insanları eğlendirmeye yönelik, haz vermeye yönelik diziler olduğu zaman, sinema filmleri olduğu zaman, yarışma
onlar
programları
da büyük öğretmenlik
zaman,
yapıyor değil mi hocam?
En büyük öğretmenlik onlar. İnsanlar onlardan besleniyorlar büyük oranda. Bu sefer ne oluyor? Algı ciddi anlamda bozuluyor. Algı ciddi anlamda bozulduğu için de beklenti çok sağlıksız bir şekilde gerçekleşiyor. Mesela işte bir tane söz var, diyor ki tamam diyor işte Leyla Mecnun'un peşinde çok koşmuş ama evlendikten sonra ne olmuş? Orası hiç
ne
gösterilmiyor
olmuş?
Diyor.
Ne olmuş sayı hocam?
Yani bilmiyoruz ama muhakkak ister istemez evlendikten sonra bir çatışma yaşamaları muhtemel.
Mecnun ya da demiş ki bir gün Leyla'ya bu nasıl yemek?
Diyebilir yani. Ferhat ile Şirin'in de aynı şey geçerlidir. İnsan 7-24 bir arada yaşamaya başladığı zaman ister istemez insanın doğası gereği anlaşmazlıklar olabilir, çatışmalar olabilir, tartışmalar olabilir. Ama hiç çatışmasız, tartışmasız, anlaşmasız, anlaşmazlığın olmadığı bir evlilik, bir ilişki yürüteceğiz dersek orada sıkıntı var. Ama maalesef filmin o tarafı hiç gösterilmez. Hikayenin o tarafı hiç anlatılmaz.
Ama orada renk yok, orada heyecan
tabii,
yok, renk yok.
Tabii, tabii vaat yok. Çünkü ötekiler hep yalan bir vaadin peşinde koşturuyor insanları. Böyle bir şey gerçekmiş gibi gösteriyor.
Vallahi o yüzden bir müteahhit arkadaşım dedi ki Mehmet hocam biz dedi hocam binayı yaparız dedi. Bina bittikten sonra çok fazla daire satılmaz dedi. Onun daha maketini yapacağız. O zaman sattığımız kadar olmaz. Niye? Hayal kurdukları kadar güzel daire hiçbir zaman yapamayacağız diyor.
Tabii.
Hayalleri bulmak mümkün değil.
Tabii.
Şimdi Mehmet hocam ilk kısmın buyurun. Sonuna geldik. Böyle bir su gibi aktı gitti gene bir şey anlamadık programın gidişatından. Dedik ki bir önceki programımızda başladığımız soruya devam edelim. İnsanlar ciddi bir problem olmamasına rağmen niye psikolojik olarak sıkıntı çekiyorlar? Buna nasıl bir problem çözüm bulabiliriz dedik. Problemi tespit ederek başlayalım demiştiniz. En başta şu tespitle başladık. İnsanlar hayalleri, idealleri, planları çok yüksek tutuyorlar. Bunlara ulaşamadıkları zaman da ulaşılmamalarının sebebi olarak gördükleri şeye düşmanlık besliyorlar. Bazen bu hayal kırıklığı olup içe dönüyor, bazen dışa dönüyor, bazen eşe dönüyor, bazen işe dönüyor. Ama mutlaka dışarıdan bir odak bulunuyor. Bu yüzden beklentilerimizi reel tutalım, olabilecek şeyleri isteyelim ve hayal kuralım. Çok büyük hayaller kurabiliriz ama çok büyük hayaller kurulacaksak da hayallerimize ulaşamadığımızda yıkılmayalım. Hı hı. Bu bölümden ben bunu anladım. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı?
Burada tabii karamsarlık da vermeyelim insanlara. Hayalle hedef farklı şeyler. İnsanın hedefi olur. Hedefine ulaşmak için elinden gelen gayret gösterir. Ama imkansız olmayacak şeyleri sadece oturarak hayal kuracağı bir süreç olmaz. Bununla alakalı çok güzel bir söz var. Vaktimiz daraldı ama söylemek istiyorum. Diyor ki,
buyurun.
Hayal diyor, elinizde koltuğunuza oturup elinizde heyecanla tuttuğunuz bir piyango bileti değildir diyor. Kapıları kıracağınız bir baltadır diyor. Hayal harekete geçirmesi lazım. Hayal bir balta olacak. O baltayla siz açılmayan kapıları kıracaksınız ama mücadele vereceksiniz demek bu. O mücadele gücünü verecek. Yoksa ben bir piyango bileti aldım, oturayım, bana heyecanla tutayım, bana çıkacak diye bekleyeyim. Beni pasif bir şekilde oturayım. Yok böyle bir şey. Hayal pasifize etmez. Bilakis aktive eder. Pasifize ediyorsa muhakkak yanına hayal kırıklığı gelecektir.
Peki hayalin tanımını da bu şekilde anlamış olduk Mehmet Hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için klinik psikolog Mehmet Dinç Beyefendi ile psikolojik dayanıklılığı etkileyen faktörlerden bahsediyor idik ki psikolojik dayanıklılığımızı düzgün tutalım, güçlü tutalım, negatif faktörleri eleyelim, psikolojimiz bozulmasın diye, değil mi Mehmet Hocam?
Evet.
Şimdi birinci bölümde hayallerimizi abartmayalım dedik, beklentilerimizi real tutalım dedik, hayal kırıklıkları bize en çok yıpratan şeyler olur dedik. Başka ne diyoruz şimdi?
O hayal kırıklıklarla alakalı iki boyuttan konuştuk. Bir tanesi kendimizle alakalı beklentilerimizi gerçek tutalım. İkincisi insanlarla alakalı beklentilerimizi gerçek tutalım. Üçüncüsünü çok konuşmadık. Onu da kısaca üzerinden geçeyim. Ondan sonra diğer konuya geçelim isterseniz. Hayatla alakalı beklentilerimizi gerçek tutalım. Yani demin dediniz ya bu ilişkileri anlatırken, oh ne güzel hayat, cennette mi yaşıyorsun sanki dediniz. Hakikaten insanlar dünya hayatını cennet gibi kodlamaya çalışıyor olabilirler. Ne demek bu? Hiç dert olmasın, hiç sıkıntı olmasın. Her istediğim hemen olsun. Bir tane adam karikatürde dua ediyor. Diyor ki Allah'ım bana sabır ver. Ona sebep verdin mi? Yani sabrı bile hemen
o da iyi bir şey, verdin mi?
Dolayısıyla şimdi bakacağız, hayatın her kademesi üç tane şey olmadan olmuyor. Bir emek, iki sabır, üç fedakarlık. Emek, sabır, fedakarlık göstermeden arzuyla, hırsla beklenen her şey hayal kırıklığı getirebilir. Ha, bazen olur ki lütuftur, emek, sabır, fedakarlık gerekmeden verilir.
Onun da bir imtihanı olur ama.
Onun da bir imtihanı olur. Ama İlla olsun diye beklememek lazım. Olursa kıymetini bilmek lazım. Bazen emek, sabır, fedakarlık verilir, gelmez. Ona da takılmamak lazım. Çünkü mesele bu dünyada biz bir rolümüz var, bir vazifemiz var. O rolümüzü, vazifemizi oynayacağız. O vazifenin gerektirdiği de emek vermek, sabır göstermek, fedakarlık yapmak. Bu üçünü yaptıktan sonra gelen gelmiş, giden gitmiş çok önemli değil.
Takdirin işi.
Takdirin işi. Çünkü dünya biraz oyalanma dünyası ve bir şekilde oyalanacağız. Maksat doğru şeylerle oyalanım. Geçen hafta bir haber okudum. Minecraft diye bir oyun var. Gençlerin
sokak
çok oynadığı.
Sokak savaşları galiba.
Falan olan bir oyun. Onu yapan bir adam var. Genç yaşında yapmış, büyütmüş, dünyanın önemli oyunlarından biri haline getirmiş. Bunu da çok büyük bir firma almak istemiş. İsmini söylemeyeyim, reklam oluyor diyorlar. Neyse bilmem kaç milyar dolara adama vermişler, almışlar. Adam 36 yaşında bir anda bilmem kaç milyar dolar parası olan, istediği şekilde bu parayı harcayabilecek bir adam haline gelmiş.
Ama artık oyun onun değil.
Oyun onun değil. Ve başlamış bu parayı dünyanın en yüksek sosyetesiyle tamamen haz doğrultusunda yemeye. Yiyor. Parayı yiyor, dağıtıyor, yiyor, dağıtıyor. Bir sene bu şekilde yaşamış. Ama bu bir senede en yakın arkadaşlarını kaybetmiş. Evlenmek istediği bir hanımefendi varmış. O hanımefendi bunu normal bir insan için diyor. Kendisi diyor normal bir insan için beni bıraktı diyor. Normal dediğin normal maaşı olan bir insan için.
Kendi bıraktı. Normal üstü bir yaratık.
Ve diyor eskisinden daha mutsuz bir hale geldim. Bu para olmadan önce daha mutluydum diyor. Bunun üzerine diyor baktım ki bir şey yapmadan olmayacak, bir iş yapmaya başladım diyor. Yani bir faaliyet bulmuş kendine. Bir tane blog açmış. İnsanlara oradan yardım etmeye çalışıyor. İşte sosyal medyayı biraz daha fazla kullanıyor ki insanlara yardım edeyim. Mesaili bir şekilde sabah kalkıyor, oturuyor. Akşama kadar yardım etmeye çalışıyor, uğraşıyor, dinliyor, yazıyor, çiziyor vesaire. Akşam tekrar yatağa gidiyor. Bakmış ki eğlence, haz, para harcama, işte insanın nefsi arzularının peşine gitmesi bu değil. Bir sene denemiş.
Devasa para olsa bir sene de bıkıyor adam.
Bir sene de bıkıyor. Bu adam yine iyi dayanmış. Piyango çıkanlar üzerine yapılan araştırma var. Orada bir ay iki ay diyor. İki ayın üzerine heyecanı, mutluluğu, neşesi devam eden insan yok diye araştırma yapıldı Amerika'da. O yüzden hayatla alakalı beklentilerimizi sağlıklı hale getirelim. Bu dünyaya eğlenmeye gelmedik. Bu dünya hiç sıfır sıkıntı, sıfır problem, sıfır dert olacak bir dünya değil. Bu dünyada dert de olacak, sıkıntı da olacak, problem de olacak. Orada işte duayı doğru yapmamız lazım. Dert ne olmasın hocam? Değil, sıkıntı olmasın değil, problem olmasın değil, kaldırabilecek dayanacak güce sahip olmak, dayanacak güce sahip olmak, başa çıkacak güce sahip olmak. Yani bu şöyle bir şey: Allah'ım benim kaslarım gelişmese de olur, yeter ki ben dümdüz yollarda yürüyeyim, hiç yokuş çıkmasın karşıma. Onun yerine Allah'ım kaslarımı güçlendir, bu yokuşları teker
yokuş
teker.
Yokuş da versen, düz de versen,
yokuş da versen, çukur da versen razıyım. Yokuş çıkmak nedir sağlıklı bir insana?
Hiç.
Der. Dolayısıyla dünyayı da sorunsuz, sıkıntısız, dertsiz, tasasız beklemek biraz kaslarım gelişmesin ama yokuş çıkmayayım, yokuşsuz bir dünya olsun gibi bir şey.
Psikolojide bir kas mıdır Mehmet Hocam?
Psikolojik gelişim gibi kas şeklinde değerlendirilebilir çünkü gelişim süreçleri birbirine benziyor. Yani ne kadar psikolojinin alt boyutları daha doğrusu. Tek başına psikoloji dediğimiz şey çok boyutlu olduğu için şudur, kastır diyemeyiz ama psikolojinin alt boyutlarında psikolojik sağlık, psikolojik alışkanlıklar, psikolojinin... Psikolojiyi güçlendirecek davranışlar vesaire kas gibi değerlendirilebilecek özelliğe sahip.
İradeyi anlatırken öyle demiştiniz evet. Geçen program. Kas gibi hani güçlendikçe, her zorlaştıkça daha güçlü.
Kullandıkça güçlenir. Çok aşırı yüklenirse patlayabilir.
Patlayabilir, zafiyete uğrar.
Tabii. Yorgunluğu olur, dinlendirilmesi gerekir vesaire. Mesela psikolojik mutluluğa götürecek davranışlarla alakalı da, alışkanlıklarla alakalı da, süreçlerle alakalı da aynı kasın gelişim sürecindeki benzerlikler vardır. Birebir aynıdır diyebilir miyiz? Onu bir düşünmek lazım.
Şey aynı en azından, nosyon aynı.
Nosyon aynı. Benzerlikleri çok fazla.
Peki dışarıyla ilgili beklentilerimizden bahsettik hocam. Evet. Kendimizle, insanlarla, dünyayla. Şimdi
bakışımızı düzeltmemiz lazım. Genelde mutsuz insanların, ruh sağlığı bozuk insanların bakışlarında ciddi problemler var. Ne demek istiyorum? Yanlış gözlükle hayata bakıyorlar. Doğru gözlükle bakmaları lazım.
Hem içeriye hem dışarıya ama, değil mi hocam? Kendimize de iyi bakmamız lazım.
Her yere tabii. Kendimize bakarken de o gözlükle bakıyoruz. Hayata diğer insanlara bakarken de. Mesela nasıl bakıyorlar? Mutsuz insanların en önemli özellikleri... Olumsuz olayları, kötü olayları, kötü insanları, kötü davranışları inanılmaz abartmaları, iyi olayları, iyi insanları, iyi davranışları, iyi özellikleri inanılmaz küçültmeleri.
Olağan rutinden
değil. Çok önemli değil zaten vesaire gibi bakmaları ama en ufak bir olumsuz olay olsun onu büyütmeleri. Geçen gün bir psikoterapi çalışmasındaydık grup olarak. Bir sürü psikolog arkadaşımız var, yurt dışından bir hocamız gelmişti. Dedi ki buraya gelirken... Dersi açacak bir ısınma sorusu gibi bir soru sordu. Dedi ki buraya gelirken kaç tane olay yaşadınız dedi. Bakın oldukça nötr bir soru. Kaç tane olay yaşadınız? Bazısı ben hiç yaşamadım dedi. Bazısı ben 3 tane yaşadım. Bazısı 5 tane yaşadım dedi. Hoca 3 tane yaşadım, 5 tane yaşadım diyenlere anlatın dedi. Arkadaşlar anlattılar. Şöyle bir kavga oldu. Şöyle geç kaldım. Böyle yolu kaybettim. Hep kötü şeyler. Yahu sabahtan beri oraya gelene kadar başımızdan bir sürü şey geçiyor. Hepsi kötü değil ama biz kötüleri hatırlıyoruz.
Niye hocam?
Kötüleri
niye?
Anlatmaya değer buluyor.
Hepimiz böyleyiz galiba aslında.
Şimdi burada 2 tane boyut var, sebep var. Çok güzel bir soru bu, konuşmamız lazım. Birincisi, yaratılış olarak kendimizi koruyabilmek için kötü olaylar daha fazla hatırımızda kalıyor. Daha çabuk aklımıza geliyor, böyle bir şey var.
Bahane olarak mı kullanıyoruz ki bunları?
Bunu yanlış kullanıyoruz. Şöyle ki biz şimdi böyle bir yatkınlığımız var mı? Kötü olayları daha çabuk hatırlıyoruz. Kötü olaylar daha çabuk aklımızda kalıyor ki tekrar etmeyelim. Veya ona götüren yolları tekrar yaşamayalım. Ama ikinci sebep bizim o özelliğimizi abartacak şekilde bozmamız, oynamamız. O da ne? Kötü olayları konuşmaya daha çok teşneyiz. Kötü olayları duymaya daha çok teşneyiz. Yani mesela haber bülteni seyrediyoruz. Bir haber bülteninde...
Bir tane iyi haber çıkmaz mı arkadaş
yani
ya?
Yani bu dünyada o kadar güzel haberler oluyor ki, o kadar güzel işler yapılıyor ki, işte, o kadar güzel insanlar var ki. Yok.
Ama kim, adam bakıyor reyting yapmıyor, haber yayınlamıyor.
İşte... Şey, bu biraz şeyle alakalı, yani taleple alakalı, talep o şekilde şekilleniyor. Yani kim kimi öldürmüş, aldatmış, kandırmış, hep bunlar konuşuluyor. Gazeteye bakıyorsunuz aynı şey. İnsanlar konuşurken bana bugün şu kadar insan iyilik yaptı demiyor. Şu kadar insan, şöyle şu adam şöyle yaptı, ne kadar terbiyesiz, ne kadar ahlaksız, şöyle trafikte önüme kırdı. Trafikte bana yol verdi diye anlatan bir insan duydunuz mu? Yok, trafikte önüme kırdı. Yol veren yok mu?
Var.
Ama geriye dönüp baktığımızda, aklımızda hep kötü olaylar geliyorsa bizim algımız bozulmuş. Yanlış gözlük takarak hayatımıza bakıyoruz.
Aslında şöyle bir beyit var ya hocam. Hoşça bak zatına kim, zübde bir alemsin sen. Evet. O zaman sırf zatına değil, hoşça bak dünyaya ki.
Tabii. Tabii.
Alem zaten zübde.
Tabii. Güzel gören güzel düşünür diyor. Güzel düşünen hayattan lezzet alır diyor. Güzel görmeye çalışmak lazım. Şimdi bu dünyada kötülükler var, yanlışlıklar var, problemler var. Ama iyilikler de var, güzellikler de var, iyi insanlar da var, iyi davranışlar da var. Ve ben bakıyorum, genel olarak dünyaya baktığımda bundan 100 yıl önceye göre, 200 yıl önceye göre dünya insanlık adına, iyilik adına daha iyi bir noktaya gidiyor. Yani en ufak bir problem oluyor, dünya ayağa kalkıyor, tepki veriyor. Veya kötülük dediğimiz şeyi kötülük adıyla şeklini değiştirmeden veya ambalajını değiştirmeden direkt olarak yapmak tepki alıyor. Dolayısıyla toplu bir bilinçlenme, farkındalığın gelişmesi vesaire var. Bu umut verici ama insanlara sorsanız genel olarak dünya iyiye mi kötüye mi gidiyor?
Kötüye.
Kötüye gidiyor derler. Halbuki dünya çok iyiye gidiyor. Bununla alakalı çok güzel bir kitap var. İyimser Gelecek diye dünyanın çok farklı yerlerinden, çok farklı mesleklerden 140 tane bilim insanına sormuşlar. Dünya iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? 140'ı da iyiye gidiyor demiş. Neden demişler? Çok güzel cevaplar veriyorlar.
Bence öyle değildir Mehmet Hocam. 2000 kişiye sormuşlardır. 140 iyi demiştir. Onlar onu seçip vermiştir.
Veya Türkiye'de yapmamışlar bu
ya,
çalışmayı.
Kesin bir iş var. Bu 140 kişi. 140 da 140 değildir kesinlikle o da.
Yani polyanlı olmayalım. Her şey harikulade, toz pembe falan demeyelim. Yanlışlar, kötülükler var mı? Var. Olmazsa olmaz. Dünyada yaşıyoruz ama kötülüklere, kötülere de kendimizi kaptırmayalım. Niçin? Çünkü hep kötüye baktığımız zaman, kötülüklere baktığımız zaman bu sefer sahip olmadıkları bir gücü de kazanıyorlar. Ve biz iyiler olarak, iyilikler yapmak isteyen insanlar olarak, iyiliğe karşı hassasiyeti olan insanlar olarak kendimizi çaresiz hissediyoruz, güçsüz hissediyoruz, yalnız hissediyoruz. Halbuki iyilik yapmak isteyen çok insan var kötülerden fazla. Ama kötüler daha büyük, daha fazla, daha yaygın görünüyor.
Daha renkli.
Daha renkli görünüyor.
Daha reytinge müsait.
Evet. Halbuki tam tersi olsa iyiler, iyilikler talebini biraz daha arttırsa, sesini biraz daha yükselse aslında iyiliğin kötülükten daha yaygın olduğunu gerçekten görmek mümkün. Yani bu bir direkt değil. Bu bir hakikat.
Polyanlacılık
değil. Yani ben mesela bu sosyal medya hesaplarında biraz bilinçli bir takip yapmaya çalışıyorum. Şöyle hesaplar var. İnsanlığa inanç diye hesaplar var. Ve oradan sadece iyilik haberleri veriyor dünyadan. Dünyanın farklı yerlerinden iyilik haberleri veriyor. O kadar harikulade fikirler, o kadar harikulade davranışlar, o kadar güzel hassasiyetler, incelikler, iyilikler var ki dünyayı sallayacak iyilikler. Bunlar bugün ya biz yaşarken oluyor. Nerede böyle insanlar demeyelim. Böyle insanlar dünya kadar var. Dünya kadar fedakarlık yapan, kendini hiç gözetmeden, menfaatine bakmadan çalışan, gayret eden insanlar var. Onları görmeye çalışmak lazım. Öbür türlü kötülüğü konuştukça kendimiz karamsarlığa kapılıyoruz, ümitsizliğe kapılıyoruz. Bu anlamda benim çokça üzerinde durmak istediğim bir konu var. O da şu, buna çok dikkat etmemiz lazım. En iyi arkadaşımız elini cebimize atıyor. Bir rahatsız oluruz. Ya tamam yıllardır tanışıyoruz ama sen elini niye cebime atıyorsun? 5 liramızı alsa bize sormadan rahatsız oluruz. Niye? Bana niye sormadan 5 liramı? Kıymeti var mı? Var.
İste vereyim.
Var, iste vereyim ama alma, çalma. Çalma oluyor çünkü bu benden izinsiz olduğu için. 5 liramın çalınmasına karşı ben çok hassasım. 5 liramı korurum, muhafaza ederim.
Peki nereye gidecek şimdi?
Şuraya gidecek. Moralimiz 5 liramızdan kıymetsiz mi? En iyi arkadaşımız geliyor, kötü bir haber getiriyor, moralimizi alıyor götürüyor.
Al şu 5 liraya gelme arkadaş, moralimi bozma.
Gelme ya, en iyi arkadaşım olsa da bulaştırma bana bunu. Benim moralim 5 liramdan da 10 liramdan da 1 milyonumdan da her şeyimden kıymetli. Çünkü biz moralle ayakta duruyoruz. Bana gelip kötü haber söyleyeceksen, umutsuzluk vereceksen, moralimi bozacaksan gelme arkadaşım. En iyi arkadaşım da olsa gelme, benden uzak dur. Çünkü sende umutsuzluk hastalığı var. Hastalık mıdır? Hastalıktır. Karamsarlık hastalığı var. Hastalık mıdır? Hastalıktır. Bulaşır mı? Acayip bulaşır. Gripten daha fazla, daha hızlı
hal
bulaşır.
Hal saridir diyorlar ya.
Hal saridir diyor büyükler. Bulaşmasın aman. O yüzden benim moralim 5 liramdan 10 liramdan kıymetli, 5 lirama nasıl sahip çıkıyorsam daha fazla moralime sahip çıkmam lazım.
O zaman şöyle mi yapacağız hocam? Bu geliyor bu adam bir felaket tellalıdır, felaket kumkumasıdır. Bir şekilde kirişi kıralım veya olmadı biz olayı baskın hale gelelim. Konuşturmayalım bu adamı.
Değiştirebiliyorsak değiştirelim, değiştiremiyorsak hakikaten uzak duralım.
Kaçalım.
Tabii yani ben görüyorum bazı arkadaşlar diyorlar ki ya ben hasta oldum biraz görüşmeyelim mikrop bulaştırmayayım size diyor. Diyorlar bunu yani. Bu adam bu dönem mikroplu demek ki. Karamsar, umutsuz, geçmiyorsa da Allah şifalar versin, bana bulaştırmasın. Yani bir insan...
Doğru, AIDS hastasını tedavi edemiyoruz ama sarılıp öpmüyoruz.
Tabii veya işte insanlar bakıyorum hastaneye gidiyorlar. Odanın içerisinden babasının annesinin yanına giremiyor. Niye? İşte onunla mikrofon ona bulaşır, onunla mikrofon ona bulaşır. Bulaşmasın diye annesi babası olsa bile yaklaşamıyor yanına. Annesi babası bile olsa, yani bulaştırıyorsa aman minimumda tutmak lazım ilişkileri. Çünkü insan hayatta sağlıklı bir şekilde devam etmek istiyorsa umuduyla, heyecanıyla, moraliyle devam edecek. Bize esas o harekete geçirip o ayakta tutuyor. Kötü haberler veriyorsa devamlı. Ne olacak bu memleketin hali? Ne olacak bu Müslümanların hali? Bizden bir şey olmaz.
Bu adam bir video sonra bizi antidepresan kullanır hale getirir diyorsunuz yani
evet,
hocam.
Evet, evet, evet. Ve kendisine de kötü olur. Çünkü insanın dudağına en yakın kulak kendi kulağı. Ve en çok zararı kötü konuşan kendine veriyor esasında. Dolayısıyla bu adam bize konuştukça kendisi de zarar görüyor. Sadece bize zarar vermiyor. Kendi hastalığını da kat kat derinleştiriyor. Şimdi çiçeklerle yapılan çalışmalar var. Çiçeklere kötü söz söylenmesi, evet, iyi söz söylenmesi. Suyla yapılan çalışmalar var. Yahu çiçek bile etkileniyor, su bile etkileniyor. İnsan etkilenmez mi? O yüzden kötü söz konuşulan, kötü haber konuşulan, kötülükler konuşulan, kötü insan konuşulan olaylara biraz kendimizi kapatmamız lazım.
O zaman
lazım.
Net söylüyorum Mehmet Hocam. Sen bana dedin ki Fırat Hocam televizyon seyretme, radyo dinleme, internet haberlerine bakma.
Erkam Radyo dinleyebiliriz.
Haber bülteni Anadolu Ajansı hocam. Gene kötü haberler.
Haber bülteni ben dinlemiyorum.
Dinlememekte fayda var.
Yani dinleyen dinlesin de ben dinlememeye çalışıyorum. Hiçbir haber bülteni dinlememeye çalışıyorum. İnternetteki haber sitelerine girmemeye çalışıyorum.
Hele onlarda dayanak da yok. Adam sallıyor.
Tabii uyduruyor. Ve inanılmaz itibar kaybettiriyorlar. Yani şimdi bu konu da mesela çok önemli konulardan bir tanesi. Mesela geçen gün bir arkadaş ortamındayız. Bir hanımefendiyle ilgili bahis geçti. Bir iftira dönmüş. Saçma sapan bir şey. O hanımefendim dedi. Ya iftira açıklama yapıldı söylendi ama halen öyle biliyor insan.
Hadise kaldı. Yalan hadise haber ama kaldı. Haber.
Ve inanmış halen taşıyor bize. Hatırlarken de öyle hatırlıyor. Dolayısıyla biz ruh sağlığımızı muhafaza etmek istiyorsak üç şeye çok ciddi sahip çıkmak zorundayız. Birincisi zihnimize, düşüncemize sahip
çok
çıkmak zorundayız.
Çok zor bir şey söyledin ama Mehmet Hocam. Ben kolay bir şey bekliyordum ya. Çok özür dilerim. 45 dakika egzersiz yap diyeceğim zannetmiştim ben.
Yani keşke bu kadar kolay bir şey olsa ama esasında 45 dakika egzersiz yapmaktan daha kolay bu. Düşüncemize sahip çıkmak. Yok, kapatacağız biraz, kapatacağız. Kapatacağız.
Geliyor efendim, geliyor, giriyor. Burnunuzdan geliyor, o ses geliyor ama içeriye.
Kapatırsak aradan girenleri yenecek gücümüz olur. Kapatmazsak ama en aradan girenleri de. Tabii, tabii.
Zihnimize
sahip çıkacağız.
Not aldım hocam. Evet abi.
Ruhumuza sahip çıkacağız. Kalbimize sahip çıkacağız. Yani çok özür dilerim. Hani derler ya dingonun ahırı mı diye. Bizim ne kalbimiz, ne zihnimiz, ne ruhumuz dingonun ahırı değil. Önüne gelen girmesin.
Nasıl yapalım hocam şimdi? Nasıl yapalım?
Bu çok güzel bir soru. Nasıl yapacağız? Tamam, iyi konuşuyorsun, hoş da zihnime, kalbime, ruhuma nasıl sahip çıkacağım? Giriş nereden oluyor? Kalbe, zihne, ruha giriş nereden oluyor?
Gözden, kulaktan.
Gözden, kulaktan, dilden oluyor. Gözüme, kulağıma, dilime bir filtre koyacağım. Aristo'nun çok güzel bir hikayesi var. Bir tane öğrencisi buna gelmiş. Demiş ki, efendim demiş, ben demiş size bir şey söylemek istiyorum. Gözüne girmek istiyor.
Buyurunuz.
Demiş ki, bir dakika demiş, seni demiş üçlü filtreden geçireceğim demiş. Nedir efendim üçlü filtre demiş. Demiş ki, bir, bana söyleyeceğin şey benle ilgili mi demiş. Yok efendim demiş, sizle ilgili değil. Peki demiş, bu söyleyeceğin şeyi sen gözünle gördün mü? Yok efendim, ben başkasından duydum demiş. Peki demiş, bu söyleyeceğin şey bana faydalı mı? Yani direkt bir faydası yok. Söyleme o zaman demiş. Yani hem sen benimle alakalı değil. Hem sen görmemişsin, duymuşsun.
Şahit değilsin.
Şahit değilsin. Hem de bana faydalı değil. Söyleme o zaman demiş. Böyle bir hassasiyetimizin gelişmesi lazım. Yani bir insana bakıyorsunuz şimdi marketlerde organik gıdalar. Ya niçin midemiz kıymetli? Aman mikrop kapmasın, aman sağlıklı beslenin vesaire tamam. Vesaire. Midemize hassasiyet gösterdiğimiz kadar zihnimize, dilimize, kulağımıza, gözümüze hassasiyet göstermek zorundayız. Önüne gelen girmesin. Bir çerçeve olması lazım, bir filtre olması lazım. Öbür türlü ruh kirleniyor, kalp kirleniyor, düşünce kirleniyor. Sonra kendimize gücümüz yetmiyor. İstediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi yaşayamıyoruz. Hatta istediğimiz gibi düşünemiyoruz.
Çünkü orada %100 iktidar sahibi değiliz. Değiliz. Çok olsa koalisyon
ortağıyız. Tabii, aynı. O da küçük koalisyon yani.
Yani.
Çünkü kendi zihnimizi, düşüncelerimizi şekillendirdiğimiz, seçerek aldığımız bir süreç hiç yaşamamışız. Kalbimiz hepten beter. Neyi sevdiğimiz, neyi sevmediğimiz belli değil. Olmadık futbol takımlarına bakıyorum, inanılmaz, hiç beklemeyeceğim insanlar çok acayip muhabbetler besliyorlar. Olmadık markalara muhabbetler besliyorlar. Olmadık tatil yerlerine muhabbet besliyor. Olmadık hayat tarzlarına muhabbet besliyor. Niçin? Çünkü kalbe bir filtre koymamış, önüne gelen, affedersiniz, dingonun ahırı gibi girmiş. Girdikten sonra kalbin kontrolü onda değil. Ama kalp böyle değersiz, kıymetsiz bir şey değil ki. Mideden daha az kıymetsiz bir şey değil ki. Mideyi alırken temiz olsun, sağlıklı olsun vesaire diye insan arıyor dolaşıyor. İki arkadaş yemek yiyeceğimiz zaman iyi, nezih, güzel bir yere gidelim yemek yiyelim, lezzetli bir yere gidelim yemek yiyelim diye arıyoruz. Bazen orada, bazen şehir dışına giden var. Bazen sokak değiştiren var iyi bir yere gideyim diye. 15 dakika 20 dakika yürüyen insan var. Arabayla kalkıp bir yere giden insan var. İyi temiz yiyeyim diye. Yahu midemizden kıymetsiz değil kalbimiz. Midemizden kıymetsiz değil zihnimiz. Zihnimize de kalbimize de midemiz kadar sahip çıksak bayağı bir toparlarız.
O zaman daha fazla değil yani. Zihnimizi dolaştırdığımız muhitlere dikkat edeceğiz.
Muhitlere dikkat edeceğiz. Ne geliyor, ne görüyoruz, ne duyuyoruz, ne konuşuyoruz dikkat edeceğiz.
İştigal ettiğimiz şahıslara dikkat edeceğiz.
Aynen öyle. Etrafımızda kim var, kimle vakit geçiriyoruz dikkat edeceğiz. O tekrar dediğiniz sözü hatırlatalım önemine binaen. Hal saridir, geçer. Bulaşır yani, hastalık gibi bulaşır. O yüzden kimin haliyle halleneceğimize iyi dikkat edelim. Kötü hali olan, kötü bir insan olmayabilir. Yani ikisini ayırt etmek lazım.
İnsanlığına itirazımız İnsanlığına hiçbir itirazımız yok.
Harikulade bir insandır. Benden çok üstün bir insandır. Başım gözüm üzerinde insan olarak yeri var. Ama umutsuz, karamsar, kötülük konuşan bir insansa ama benden uzak dursun.
Ruhumu karartmasın.
Ruhumu karartmasın. Yani ruhum midemden kıymetli.
Şimdi Mehmet Hocam, bizimkisi bir fiziki sağlık programı esasında. Dönem dönem işte ruh sağlığına da giriyoruz. Daha sonra dedik ki işte ruh sağlığını yıpratmamak için neler yapalım dedik ama buradan sonrası artık bir sosyolojik program oldu, psikolojik program oldu. Biraz dini temalı bir program oldu. Ama vardığımız nokta şu. Bir, beklentilerimizi rasyonalize edersek, hayal kırıklıklarına neden olacak uygunsuz işlerden kaçınırsak. Ama ikinci bölümde söylediğimiz gibi zihnimize, ruhumuza, kalbimize dışarıdan mikropların, tırnak içinde soyut mikropların bulaşmasına engel olursak daha sağlıklı bireyler oluruz. Evet. Daha az psikiyatriste gideriz, daha az ilaç kullanırız, daha az tırnak içinde kafayı üşütürüz. Kafayı üşütmek istemiyorsanız midenize sahip çıkma duyarlılığınız kadar kalbinize ve ruhunuza sahip çıkma duyarlılığınız olsun diyoruz. Evet. Programımızı burada bitirmemiz gerekiyor. Süre doldu Mehmet Hocam. Son bir cümle alalım sizden.
Allah afiyet versin herkese, hem fiziken hem ruhen. Ama kalbimiz, ruhumuz, zihnimiz çok kıymetli. Aman sahip çıkalım. Yani olur olmaz insanlara, olur olmaz olaylara, olur olmaz kanallara bırakmayalım. Çünkü hakikaten bu dünyada iyi insan sayısı kötü insan sayısından daha fazla. İyilik galip gelecek. Yeter ki biz iyiliğin galip geleceğine inanalım. Çok kısaca bir istatistik vereyim.
Buyurun.
Mesela internette çok ahlaksızlık artıyor diyorlar değil mi? Bir tane araştırma var bununla alakalı. İnternette, çok özür dileyerek söylüyorum, porno kelimesinin kaç defa arandığıyla alakalı bir istatistik var. Devasa bir rakam. Yani sayıyı tam hatırlamadığım için söylemeyeyim. Bir milyar diyeyim. Ve bu bir milyarı gördüğünüzde ruhunuz kararmaya başlıyor. Ya bu kadar insan bunu arıyor mu ve peşine düşüyor mu diye. Aynı zamanda bir istatistik daha var. O da sevgiyi arayan insan sayısı. Sevgiyi insan arayan sayısı, porno kelimesini arayan sayısının insan sayısıyla kıyaslanmayacak kadar çok. Devasa bir fark var.
Sevgi yazıp onu mu aratmış?
Sevgi yazıp sevgiyle alakalı bir şey
her
aratmış.
Her çeşit sevgiyi aramış.
Her çeşit sevgiyi aramış. Ya da her çeşit ahlaksızlıkla alakalı bir şey aramış. Bunları ikisini istatistik olarak değerlendirmişler kelime kelime. Arada devasa bir uçurum var. Ve bu uçurumda güzel olan şey şu, uçurumun dibinde olan az aranan kelime ahlaksızlıkla alakalı kelimeler, uçurumun zirvesinde olan hiç o ahlaksızlık kelimelerine yaklaşmayacak kadar zirvede olan şey de güzel insanlığa dair sevgi odaklı kelimeler. Bunların hepsi bize ümit veriyor doğru bakabilirsek. O yüzden son bir şeyi tekrar edelim. Söylemiştik. Hayatımıza bakarken hep kötü şeyleri görmeye odaklanmayalım. Bu dünyada çok güzel şeyler oluyor. Bu dünyada çok güzel insanlar var. Bizim de çok güzel davranışlarımız, özelliklerimiz, yaşantılarımız olabilir. Olumsuzlar da olabilir. Sadece olumsuza kilitlenmek yok. Olumluyu da görmek lazım.
Peki. Teşekkür ediyorum Mehmet Hocam.
Estağfurullah, rica ederim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz klinik psikolog Mehmet Dinç Beyefendi'ydi. Kendisi ruh sağlığımızı desteklemek üzerine hoş, akıcı, güzel bir program yaptık. İstifadeye mazhar olur inşallah diyelim.